dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksel'den merhabalar efendim. 16 Mart 2023 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü: Ukrayna çatışması, cepheden notlar, Kırım, Kırım'ın Rusya'ya geri dönmesi, 1950'lerde Rusya Federasyonu'na bağlıyken o dönemde aynı ülkenin parçası olan Ukrayna Sovyetler Birliği'ne hediye edilmişti. Kazaklarla birleşmenin 300. yıl dönümü vesilesiyle Hruşçev döneminde, ama tabii anayasal darbe yapılan 2014 sonrasında özellikle nasyonalistlerin yarattığı terör Kırımlıları bir referandumla yeniden Rusya Federasyonu'na katılma kararına sevk etti. Bunun yıl dönümü kutlanıyor. Tabii ki askeri gerilim bölgede devam ediyor. Kırım açıklarında bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi ve Amerikalılar Rusya uçağı tarafından düşürüldüğünü iddia etmişlerdi. Rusya Federasyonu sert bir manevra yaptığını ve düştüğünü söylemişti. Görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Rusya sınırlarına yaklaşan İHA'ya Rusya uçaklarının yakıt manevra yaptıkları, daha doğrusu o sırada yakıt boşaltıldığı da görülüyor videolarda. Bu konuda ilk temaslar kuruldu. Dün tabii ki Türkiye saatiyle akşam saatlerinde Amerikan Savunma Bakanı Rusya Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı da Rusya Genelkurmay Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bunun üzerinden Batı biraz ortalığı sallayacak mı? Pek öyle gözükmüyor, ama Rusya'da uyarıda bulundu. Bu tarz İHA'ların savaşta Rusya'ya karşı kullanıldığı arda arda açıklamalar var. Aktaracağım sizlere. Ekonomi öne çıkıyor. Bugünkü notlarda Rusya içerisinde toplantılar var. Putin'in Sanayiciler Girişimciler Birliği ile yaptığı toplantıda bir konuşması var. %4 yıllık enflasyonun Rusya'da %4'ün altında çıkabileceği vurguları eşliğinde verdiği mesajlar var. Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'un Ankara'da gazetecilere dün yaptığı kapsamlı açıklamalar var. Bunların notlarını paylaşacağım sizinle. Avrupa'dan notlar var. Ukrayna'ya yardım konusunda Scholz'un açıklamaları var. Tahıl anlaşması ile ilgili notlar ve tabii yarın daha detaylı bakacağım. Amerika'da iflaslar, Silicon Valley Bank ve bir başka banka daha, dikkatler Credit Suisse'e çevrilmişti. Ama bu Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan borçlanma kararıyla biraz teskin olmuş gözüküyor. Yine de tartışmalar tabii ki eksik değil. Bunu yarın Profesör Hayrettin Kozanoğlu'yla konuşacağım. Ne oluyor, 2008 krizi tekrarlanıyor mu dünyada diye. Fransa'da emeklilik yasası senatoda onaylandı, parlamentoya geçti. Macron tehdit ediyor. Emeklilik yaşını yükseltecek yasayı parlamento onaylamazsa meclis feshedilebilir deniliyor. Detayları aktaracağım. Dün kısmen konuşmuştuk tabii Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyareti, 2021'den sonra bir ilk. Çok detaylı görüşmeler yapıldı Dışişleri ve Savunma Bakanları tarafından ve Esad'ın mesajları da dikkat çekiciydi. Bunları aktaracağım. Akşam saatlerinde sonuçlandı. Türkiye ile Türkiye, Rusya, Suriye, İran teknik görüşmenin yapılması bekleniyordu ama ertelendiği haberi de yansıdı. Bunlar da tabii önemli başlıklar olacak. Bugün Orta Doğu'dan çok not var. İsrail başta olmak üzere geçen gün konuştuk aslında, ama tabii Orta Doğu'da öne çıkan Çin arabuluculuğunda Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşma. Bu anlaşmanın Yemen ve Suriye sahasına etkilerini göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama ilk etapta ortaya Çin'in küresel diplomasideki etkinliği resmini koydu. Tam da geçen hafta Xi Jinping'in 3. dönemine resmi olarak seçilerek başlaması eşliğinde biraz Asya politikaları, daha doğrusu Çin'in tırnak içerisinde Amerikan küresel liderliğini zorlaması bakımından bugün Doktor Barış Adıbelli konuğum olacak. Bu anlaşmanın küresel bağlamda işaret ettiklerini soracağım, değerlendirmelerini alacağım. Tabii notları size, Asya'dan başka notlarım da var, onları da aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı hemen tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Kulaklığı tıklamanız yeterli. Telegram hesabının linkini de paylaşıyorum. Varsa eğer Telegram hesabınız, bizi dinlemek, izlemek, daha sonradan kaydı izlemek en kolayı aslında Telegram. Onun da linkini şimdi paylaştım. Kaçırırsanız sonradan da kaydı, dünya özetlerini dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi Bahmut sahası, Avdiivka sahası, Ukrayna sahasında haberler, notlar var. Bu noktada artık tek bir hat kalmış durumda, o da atış mesafesinde, öyle anlaşılıyor. Artemovsk diyor Rus tarafı, Ukraynalılar Bahmut diyorlar. Silah ve ekipman tedarikin artık iyice zorlaştığı saptaması geldi. Ukrayna basın subayından 93. Mekanize Tugay'ın basın subayı Irina Rybakova bu koşullar altında şehri tutmanın zor olduğunu söyledi. Ben dün aktarmıştım size, öyle hani 3-5 bin birlik falan değil, orası Donbas'taki iç savaş boyunca tahkim edilmiş yerlerden birisi ve tabii ki abartı da olabilir bunun içerisinde ama en az 20 bin, 30 bin, 50 bin asker bulunduğu, sürekli yedekler bir ara sevk edilip duruluyordu. Ayrıca Rus birliklerinin Kupyansk ve liman yönlerinde de baskı uyguladıklarını bizzat Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Suski de dile getirdi. Avdiivka bölgesinde yine Rusya ve müttefiklerinin taarruzu olduğu bilgileri var, devam ediyor. Dün de gelmişti. Amerikan kaynaklarına dayanarak ABD'nin Politico internet haber sitesi Ukrayna'nın en deneyimli askerleri dahil 100 binden fazla askerini yitirdiği bilgisini paylaşmışlar haberlerinde, ama biraz geç kalmışlar gibi gözüküyor. Çünkü zaten geçtiğimiz Aralık ayında Ursula von der Leyen, AB Avrupa Komisyonu Başkanı, Ukrayna'nın yaklaşık 100 binden fazla, 100-114 bin civarında kaybı olduğunu söylemişti. Aralık'tan bugüne epeyce bir zaman geçtiğini söylemek gerekiyor. Maalesef savaş diplomatik masada çözülemediği, BM anlaşmaları uygulanmadığı, uluslararası hukuk teşkil eden Güvenlik Konseyi onaylı anlaşmalar uygulanmadığı için olaylar bu noktaya geliyor ve kayıplar artıyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi tabii 2014'te Ukrayna'da Kiev'de Amerikalı yetkili Victoria Nuland'ın mimarı olduğu darbe, alenen nasyonalist güçlerin, Ukraynalıların barış arzusuyla seçilen yönetimin nasyonalist güçlere teslimiyle süreç içerisinde Ukrayna'yı korkunç bir yere taşımıştı. Bu korkunç yere taşınmanın aslında görüntüleri gelmişti Batı medyasında. Şimdilerde silindi ama o zamanlar yazılmıştı. Neo-Nazi geçmişi maalesef ulus devlet mayasını sadece ve sadece banderizm oluşturuyor. Çok genç, 90'larda kurulmuş Ukrayna'nın. İşte bu görüntüleri o dönemde gören Kırım 16 Mart 2014'te derhal bu nasyonalistlerle arasındaki bağı kopartacak şekilde referandum düzenlemiş ve %96'dan fazla oranla Rusya Federasyonu'na geri dönme kararı almıştı. Başvuruda bulunmuştu referandum sonrasında. İltihak başvurusu yapmıştı ve Rusya parlamentosu toplanmış ve onlar da ilhak kararını onaylamışlardı. Bunda Ukrayna'da nasyonalist yatırımın çok büyük katkısı olduğunu bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Zaten tabii o bölge uzun yıllar tek bir ülke olarak hareket etmişti. Tarihsel olarak farklı bir coğrafya olduğunu belirtmek gerekiyor. Ve Kırım Cumhuriyeti de bugün artık Sovyetler Birliği döneminde uzun süre bağlı olduğu Moskova'ya bağlı özel bir federal yönetim. Kırım'ın dört bir yanında başkent Simferopol dahil olmak üzere ve diğer kentlerde sergiler, yürüyüşler, konvoylar, turlar düzenleniyor ve Rusya Federasyonu'na 1950'lerde hediye edildikleri Ukrayna'dan çıkıp tekrar Rusya Federasyonu'na bağlanmayı kutluyorlar. Kendi içlerinde ana vatana dönüş diye adlandırıyorlar bunu ve bunun 9. yıl dönümü var. Evet, Ukrayna çatışması bugün bu arada hemen sınırda, Donbas sınırında Rostov-on-Don kentinde FSB'nin sınır hizmetleri departmanında bir patlama olduğu bilgileri geldi. Ben ne olduğunu henüz anlayabilmiş değilim. Bir yangın çıktı, dumanlar çıktı, görüntüler gördüm Telegram kanallarında, o bilgiyi de aktarayım. Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Aslında bugün size aktaracağım dünya gündeminin pek çok parçasıyla da alakalı. En başta tabii Finlandiya, İsveç'in NATO'ya katılma başvuruları. Türkiye'de elindeki veto kartını çok büyük olasılıkla bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı'nda ziyareti olacak Türkiye'ye. Tabii Peskov Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO içerisindeki sorunlarda kendi kararlarını verdiği yanıtını vermiş. Kendilerinin ise İsveç ve Finlandiya karşı bir tutum almadıklarını söylemiş, bir tehdit de oluşturmadıklarını söylemiş, fazla girmemiş. Birazdan yine aktaracağım Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova temaslarını. Bu konuda Türkiye ile Suriye ilişkilerini normalleştirmesinin ele alındığını vurgulamış. Tabii Suriye ile özellikle ticari ekonomik ilişkiler bu ziyaretle daha da artacak, öyle gözüküyor. Rusya'da bu tartışmalar da yapılıyor, bu mesajlar da aktarılıyor efendim. Şimdi tabii Amerikan İHA'sı asıl ilk başta aktaracağım gündem, Karadeniz'de düşen MQ-9 Reaper insansız hava aracı. Bu konuda Dmitri Peskov fazla yorum yapmak istemedi. Savunma Bakanlığı'na sorun, onlar daha fazla bilgi sahibi dedi. Bu gerilim tabii, Amerikalılar Rus uçağı düşürdü diyorlar. Rusya hayır sert bir manevra yaptı diyor. Bir video yayınlandı. Videoda Rus uçakları Rusya sınırlarına çok da yaklaşan İHA'nın üzerine yakıt boşaltırken görülüyor. Pervane kanatlarından birinin bu yakıt kütlesi tarafından tahrip olmuş olabileceği, hafifçe bükülmüş olabileceği resimlerden görülüyor. Tabii Amerikalılar köpürdüler. Nasıl olur da bizim İHA'ya böyle bir şey olabilir? Tabii İHA nerede? Amerikan sınırlarında mı? Değil. Tabii ki bütün dünya Amerika'nın, öyle algılıyorlar olayı. Lindsey Graham başta olmak üzere senatörler Rus uçağı vuralım diye çağrılar yapmaya başladılar. Tehlikeli bir durum tabii ki bu. Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Anatoly Antonov, eğer bir tarafsız hava sahasında bir Rusya uçağı kasıtlı olarak vurulursa, böyle bir saldırı sadece uluslararası hukuka göre suç olmakla kalmaz, en büyük nükleer güce savaş ilanı anlamına gelir demiş. Kendisi açıkça yani bütün bunlar ya San Francisco açıklarında olsaydı Amerikalılar ne yapacaktı diye de söylüyorlar. Açıkları da değil yani, düştüğü yer gerçekten Kırım'ın burnunun dibi, 50-60 kilometrelik bir mesafe. Bu vekalet savaş tabii ki başka boyutlar kazanır. Şu an Amerika Rusya ile savaşta değil, öyle söylüyorlar, ama vekaleten bir savaş yürütüyorlar. Bu iş değişir vurgusu yaptı ve Kongre Amerikan vatandaşlarını ve uluslararası toplumu topyekun bir nükleer savaş riskine maruz bırakmaya hazır mı? Cevap verin sayın senatörler diye sormuş kendisi. Evet, Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı, nükleer devletler arasında çatışma çıkarabilecek her türlü girişimin taşıdığı riskleri değerlendirmiş Rusya 24 kanalına. Amerikalıların bunu gayet iyi anladıklarını dile getirmiş. Özel harekat, askeri harekat Ukrayna'da başladıktan sonra gerek BM'ye gerek Amerika Birleşik Devletleri'ne de gerekli bildirimler yapılmıştı. Zaten bu harekat bölgesi civarındaki hava araçlarının kullanımı konusunda bunları hatırlatmış. Dolayısıyla Amerika'nın duruma meydan okurcasına hareket ettiğini söylemiş. Şimdi bu tabii hakikaten sıkıntılı bir konu. Dün Amerikalılar hemen Amerikalıların inisiyatifiyle Rusya ile temas kurdular. Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüştü. Lloyd Austin, Amerikan Savunma Bakanı, ayrıca Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley de aynı zamanda Gerasimov'la görüştü Rusya Genelkurmay Başkanı ile Karadeniz'deki olayı, Amerika'nın girişimi oldu. Şoygun'un verdiği mesajlar, yani buradaki uçuşa yasak bölgeyi Amerikalılar biliyorlar, bunların uymaması ve Rusya'nın çıkarlarına aykırı biçimde istihbarat faaliyetlerini arttırması bu olaya sebep oldu. Yani siz kalkıp Ukraynalılara burada uçakları burnumuzun dibinde uçurup, üstelik de belirtmişiz, bir de onların istihbaratını Ukrayna tarafına aktardığınız için böyle bir olay oluştu. Provokatif bir olay, tırmanmaması için ön koşullar yarattı diyor. Rusya'nın gerilime ilgi duymadığının da altını çizmiş kendisi. Tabii şimdi enkazın çıkarılması konusu var. Bu konuda Rusya'da Telegram kanallarında harekete geçildiği bilgileri vardı. Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev, biz çıkartmaya çalışacağız demiş. Yani henüz bilemiyorum tabii demiş ama başaracağımızı umuyorum demiş. Amerika'nın Ukrayna'daki çatışmada tüm araçları kullandığının bariz örneği bu vurgusu yapmış. Amerikalılar artık biraz unutmuş gibi gözüküyorlar. John Kirby bu konuda açıklama yaptı. Onu çıkarabileceğimizden emin değilim dedi. Gemisi de yok Amerika'nın, Karadeniz giremediği nadir denizlerden birisi. O MQ-9 sistemleri, İHA'ları da normalde Hellfire roketleri ve lazer güdümlü de bombalar taşıyabiliyorlar. Yaklaşık 1770 kilometrelik bir menzili var. 15 bin metre yukarıya da çıkabiliyorlar. Bayağı gelişkin cihazlar ama bu sefer üzerlerinde Hellfire olmadığı söyleniyor. O zaman gözleme, izleme yapabildiği belirtiliyor. Şimdi tabii değerli bilgiler olabilir, bunları uzaktan kontrolle, kumandayla silmişler, verdikleri bilgi bu yönde. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin ise Rusya'nın Karadeniz'de düşen bu Reaper'ı çıkartma imkanlarının bulunduğunu dile getirmiş vaziyette. New York Times gazetesi de açıkça Amerikan İHA'sı Kırım yakınlarında istihbarat faaliyeti yürütüyordu diye yazmışlar. Yani biz göstere göstere istihbarat faaliyetimizi yürütürüz derken belki bir kere daha düşünürler. Biraz sefere diyelim. Rusya'nın sınırlarında, ya haritaya bakmak burada tabii ki yeterli. Çünkü dediğim gibi Amerika biz her yere gireriz diyor. Ya Amerika'nın sınırlarında bu kadar Rusya, Çin varlığı olsa kim bilir, ortalık birbirine girerdi herhalde. Kıyamet kopardı. Büyük olasılıkla öyle. Bugün bu arada CNN televizyonu güçlendirilmiş ve silahlandırılmış bir Çin yapımı insansız hava aracının Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde düşürüldüğünü iddia etti. Enteresan. Bu tabii ki nereden alınmış olabilir? Tabii dalga geyik de yapılıyor. Bunun detaylarını doğrulayabilecek durumda değilim ama AliExpress'ten mi yoksa Alibaba'dan mı ısmarlanmış falan diye soranlar var. Yarın herhalde daha manzara netleşir. Evet, şimdi ekonomik Ukrayna'ya her türlü askeri yardım yapılıyor ama Avrupa'da sıkıntılar devam ediyor. Bunun da Rusya'ya açılan yaptırım savaşının da bunda katkıları olduğu çok aşikar. Rusya Federasyonu'na bu yaptırımlar Batı'nın arzuladığı düzeyde zarar vermiş gözükmüyor. Putin, Rusya lideri, Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinin genel oturumuna bugün katıldı. Bir takım mesajlar verdi. Yaz aylarında bir durgunluk yaşandığını söyledi ama bu durgunluğun geçtiğini, ticaret cirosunun çift haneli oranlarda büyüdüğünü söylemiş. GDP olarak da bu yıl ikinci çeyrekte büyüme beklediklerini dile getirmiş. Batı pazarlarını kapattılar ama telafi etmeyi başardık vurgusu yapmış. Pozitif eğilimlerin güç kazandığını söylüyor. Enflasyon Mart ayında Rusya'da enflasyon %4'ün altında bekleniyor. Gerçekten çok trajik tabii, çünkü Avrupa'da resmi veriler %6, 7, 8, 9, 10 gidiyor. Hatta Almanya'da, Fransa'da yaşayan dostlarımızla konuştuğumuz zaman tıpkı bizde enagla tüfe arasındaki farkı hatırlatıyorlar. Yani resmi olarak %10 diyorlar ama iki katı daha fazla diyorlar. Benim şahsi arkadaşlarım, dostlarım bize alım güçlerindeki düşüşü böyle ifade ediyorlar. Rusya'da enflasyonun tabii çöküş beklenirken böyle %4'ün altında çıkması enteresan bir durum oluşturabilir. Tabii Putin özellikle de varlıklarını sürekli ülke dışına aktaran iş adamlarına seslenmiş. Yani orası daha güvenli diyordunuz, hadi bakalım şimdi diye sormuş. Bu enteresan. Rusya bu arada hasımların tüm eylemlerine ekonomik özgürlükleri genişleterek yanıt verme kararlılığında Rusya Başsavcılığı ile bir görüşmede bunu dile getirmiş Putin. Aynı zamanda bir takım ülkelere, dost ülkelere de kalkınma yatırımlarını hızlandırma vurgusu vardı. Birazdan Suriye ile ilgili aktaracağım size. Bu enteresan bir manzara sunuyor. Tabii zorlukları çok, çünkü Rusya Amerika'nın açtığı cepheye Batı katıldı. Onun dışında Batı istediği bir ittifakı da kuramadı. Bunun da işaretleri var. Ama Avrupa ile birlikte büyük bir savaş açtığı da ortada. Dün Ankara'daki Rus Büyükelçisi Alexei Yerhov da bir basın toplantısı düzenlemiş. Gazetecilere durumu anlatmış. Fiili olarak NATO ile savaşıyor Rusya şu anda. Vurgusu yapmış, yani belgesel gösterilmiş, ben de izlemiştim o belgeseli. Aslında ben baştan beri Donbas'ta yaşananları ve Ukrayna'daki darbe sonrası iç savaşı takip ettiğim için çok aşina olduğum bilgilerdi, ama Türkiye'deki gazeteciler son 8-9 senede Donbas'ı çok iyi takip ettiler denilemez, işin doğrusu yeni yeni öğreniyorlar, bu açıdan herhalde bilgilendirici olmuştur diye düşünüyorum. Bu savaş nasıl, ne zaman biter Allah bilir demiş Yerhov, ama burada tabii özellikle geçen sene özel harekat başladıktan hemen sonra Ukrayna'nın bir İstanbul'da taslak sunduğunu, bu taslağı Batılıların önlediğini, yoksa o Batılıları önlemezse şimdiden belki bir anlaşma çıkabilirdi, bu kadar kan dökülmezdi gerçekten. Bunları aktarmış. Sovyetler yok, Varşova Paktı yok, Rusya'yı durdurmaya çalışıyorlar, denesinler görelim demiş kendisi. Tahıl anlaşmasında da çok az ülkeye, gelişmiş ülkeler tahıla el koyuyorlar ve çok azı, %3 civarı ulaştığı söyleniyor. Tabii Türkiye'den Rusya'ya transit ithalatı sıkıntılar olduğu haberleri düşmüştü. Bu konuyu araştırdıklarını dile getirmiş. Şimdi tabii burada Suriye normalleşmesi, birazdan Esad'ın ziyareti vesilesiyle verdiği mesajları da aktaracağım, ama bu konuda kendilerinin çaba sarf etmeye devam ettiğini söylemiş Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov. Ve ayrıca Suriye'de Rusya'nın rolü abartılıyor. Suriye Arap Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Onun kendi iktidarı vardır. Onlar verirler kararlarını. Biz kimse, hiçbir iktidara zorla iş yaptırmıyoruz demiş Rusya Büyükelçisi, Batı'nın aksine efendim. Batı politikaları sayesine uymak adına Amerika'nın Avrupa üzerindeki hegemonyasını sağlamak için büyük çaba sarf eden Almanya şansölyesi Olaf Scholz ise parlamentoya bilgi vermiş. Ne kadar çok yardım yaptık Ukrayna'ya, 14 milyar euroyu aştı bilgilerini vermiş. Daha hızlı mühimmat verelim, savunma sarayını çalıştıralım diyor Sosyal Demokrat şansölye. Rusya'ya gaz ve petrol tedarikinden kurtulduk demiş, ama kime bağımlı olduklarını söylememiş. Kaç kat para ödeyeceklerini de anlamış durumda. Evet, 23-24 Mart'ta da Avrupa Konseyi toplanacak. İşte Ukrayna'ya ne çok silah verebiliriz, onu tartışıyorlar. Hatta Polonya ilk 4 MiG-29'un önümüzdeki yakın vadede teslim edileceğini söylemiş. 4 MiG-29 acaba ortadan kalktığı düşünülürse Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ne işe yarayacak diye sormak gerekiyor tabii ki. Ama bir de Avrupa'dan gelen, kulislerden gelen bilgiler, Daily Telegraph gazetesi yazmış bunları. Fransızlar, özellikle top mermisi sıkıntısı var Ukrayna ordusunda, Batı medyası yazıyor. Fransa bu işi yavaşlatıyormuş efendim. Bizim kendi ihtiyacımız var Ukrayna'ya. Ne kadar verebiliriz ki diyerek bu işi yavaşlatıyor diyorlar. Tabii neden? Çünkü bütün bu resimde gerçekten ekonomik resme bakmadan anlamak çok mümkün değil. Şimdi petrol fiyatları tabii 2023'te ne olacak? Yarın işin ekonomisini biraz ABD'deki banka batışları eşliğinde Profesör Kozanoğlu ile konuşacağım, ama petrol üretiminde Rusya kesintiye gidecek. 500 bin varilden bahsediliyor. İkinci yarıda akaryakıt fiyatlarını etkileyeceği gözüküyor. İskontolu petrol veriyor Rusya dost ülkelere ya da tarafsız ülkelere. Japonya örneğin Şubat başından beri 68 dolardan varili petrol almış. Japon Maliye Bakanı'nın istatistiki bu. 60 dolar tavan fiyat vardı. G7'nin, AB'nin dayattığı. Japonya buna pek uyamamış, öyle gözüküyor. Hindistan en son Bloomberg ajansı, eskiden verileri için hepimizin güvendiği bir haber ajansıydı. Batılı olmasına rağmen Ukrayna krizinden sonra alenen yalan haberler ve yalan veriler yayınlamaya başladı. Dehşetengiz bir şey hakikaten. Çünkü Bloomberg'ü okuyup genellikle hepimiz güvenirdik bir veri yayınlıyorsa. Hindistan'ın artık tavan fiyatı şartına uyacağı yolunda haber yayınlamıştı. Hindistan Dışişleri açıklama yapmış ki ben dün kaynakların da yalanladığını görmüştüm. Dışişleri Sözcüsü Hindistan'ın Arindam Bakçi açıklama yapmış. Demiş ki Rusya'dan petrol satın alma konusundaki yaklaşımları enerji güvenliği gerekliliklerine dayanıyor ve bu hala geçerli demiş. Yani biz halkımızın enerji güvenliğini düşünürüz, sizin tavan fiyatınızı değil diyor Hindistan. Ha, bir takım şirketlere bir şey fısıldamışlar mıdır bilmiyorum ama hala geçerli pozisyonumuz diye açıklamaları mevcut. Efendim. Evet, Avrupa'da tabii Amerika'da iki bankanın 3 günde batması, özellikle teknoloji yatırımları, arkasından Avrupa'da da bankacılık sektörünü etkilemişti. Credit Suisse paniği yaşandı. İsviçre merkezli büyük banka, Suudi Ulusal Bankası burada çok dikkat çekici. Dün atlamışım, sermaye arttırımı yapmayacaklarını söyleyince bankanın hisse fiyatlarında düşüş acayip %20'leri aşmış. Tabii müdahale oldu hemen. Tabii Suudi açıklamasının bu olması dikkat çekici. İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar franklık bir borçlanma söz konusu oldu. Biraz normale dönmüş gözüküyor. Ama herkes diken üstünde. Yarın bu konuyu daha detaylı konuşacağım. Finlandiya'da enflasyon 60 yılın zirvesine çıkmış efendim. En son 1964'te görülmüş bir enflasyon var. Nedeni tüketim fiyatları, artan gıda, elektrik maliyetleri, kredi faizleri, ipotek maliyetleri, dans eden biliyorsunuz başbakanları var. Çok genç, ideolojik olarak sıfır ama dans etmeyi çok iyi biliyor. Bir de NATO'ya üye olacaklar. Enflasyon 60 yılın zirvesine çıkmış vaziyette ama çok demokrat bir ülke biliyorsunuz. Evet, Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı. Ulusal Meclis'e gidiyor. 114'e karşı 193 oyla kabul edilmiş. Senato'da öncesinde komisyon kurulmuştu. Orada da anlaşma vardı. Tabii emeklilik yaşı 62. Bu Eylül'den itibaren kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilecek. 2030'da 64'e çıkmış olacak. 2027'de emekli olmak isteyenler 43 yıl prim ödemek zorunda kalacaklar Fransızlar için. Yani dış politikaları bir tarafa, Fransa'nın içerideki direniş damarı şahlanmış durumda. Sokaklardalar, gösteriler yapıyorlar, grevler var ama Macron'u engelleyebilecek gibi gözükmüyorlar. Bu arada eğer meclis onaylamazsa Macron ulusal meclisi dağıtmaya hazırlanıyormuş. Sızan bilgilere göre feshedebilir diyorlar. Ne olacak Fransa'da? Enteresan gelişmeler. Hollanda'da da bir ara tabii bu çevrecilik meseleleri artık 2000'lerdeki gibi yeşil ve sol ifadeleri parti olarak anmak çok tehlikeli. Artık insanların kafasında Annalena Baerbock'la bütünleşmiş durumda. Militarizm, savaş, çatışmacılık ve vatandaşlarım ne diyorsa beni ilgilendirmez sembolize ediliyor. O yüzden yeşil ve sol kelimesini bir araya getirenler biraz dikkatli konuşsa faydalı olur. Hollanda'da bu yeşil muhabbetten isyan çıkmıştı. Çiftçiler isyan çıkartmıştı. Şimdi bunlar hemen bir parti kurmuşlar. Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi ve eyalet seçimlerinde en çok oyu onlar almışlar efendim. Seçimlerde olacak, göreceğiz ama Avrupa'daki siyasi manzara ufaktan ufaktan değişimler gösteriyor. Evet, Yunanistan'da da halk tren kazası, hükümetin istifasını talep ediyorlar. Yine sokaklarda, başkent Atina başta olmak üzere pek çok yerde 57 kişi hayatını yitirmişti. Büyük bir ihmal olduğu anlaşılıyor. Hükümet de aslında çok özür diledi, af diledi vesaire ama istifa da etmiyorlar. Bir tek bakan istifa etti. Evet, dün Moskova'da Orta Doğu ile ilgili, birazdan Çin bağlamında konuşacağız ama Suriye diplomasisi Moskova'ya taşındı. Vladimir Putin, Beşar Esad'ı Kremlin'de ağırladı. Kısa bir açıklama yaptılar. Deprem yardımları Rusya'nın Suriye'ye. Özel askeri operasyon sonrası ilk ziyaret bu. Esad özellikle yeni ve eski Nazilere karşı yürütülen bu özel askeri operasyonu, Suriye'nin desteklerini dile getirdi. Kendi topraklarında Batı nasıl eski Nazileri, kendi tarih bilinci var tabii, Esad biliyor biraz İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihi. Orta Doğu'daki en entelektüel liderlerden birisi olduğu söylenebilir kendisinin. Batı nasıl eski Nazileri kendi topraklarında kabul etmişse şimdi de onları destekliyor vurgusu yapmış. Herkesin bildiği gerçekler bunlar tabii bu arada. Banderistlerin batıya kaçtıkları, Amerika'da CIA adına çalıştıkları banderist liderlerin biliniyor. Efendim, kapalı kapılar ardında 3 saat süren görüşme, heyetler arası görüşme yapıldı. Hem Dışişleri Bakanları hem Savunma Bakanları ayrı ayrı görüştü ama Putin'le de baş başa 3 saatlik bir görüşmesi oldu. Tabii burada Türkiye-Suriye liderliğini masaya oturtma konusunda henüz tam olgunlaşma olmadığı anlaşılıyor. Esad'ın da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi şartından vazgeçmediği anlaşılıyor. Verdiği mesajlar buna işaret ediyor. Kremlin'den Dmitri Peskov açıklama yaptı. Bu konuda bir dizi temas gerekiyor öncesinde dedi. Neler konuşulduğunu kendisi aktarmadı. Esad'ın Sputnik'e yaptığı mülakat, verdiği mülakatta da dikkat çekici mesajları var. Yani aslında dünyada 3. Dünya Savaşı fiilen başladı zaten ama vekalet biçiminde yürüyor diyor. Suriyeliler büyük resmi iyi görüyorlar, iyi anlıyorlar. O yüzden Rusya'nın yanında duruyorlar. Eskiden konvansiyonel yöntemlerle yapılırdı. Şimdi işte Orta Doğu'da, aslında şey söylüyor, Orta Doğu'da İslamcılar kullanılıyor. Suriye'ye saldırıda kullanıldığı gibi. Ukrayna'da da Nazileri kullanıyorlar. Böyle bir Batı girişimi var. Öyle söylüyor. Zelenski Nazi ordusunu kullanarak Batı adına savaş ilan etti vurgusu yapmış. Ayrıca referandumla Rusya'ya bağlanan özerk bölgeleri de Rus toprağı olarak Suriye'nin kabul ettiğini, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'yi almış kendisi. Suriye'deki Rus askeri varlığını da olumlayarak konuşmuş. Büyük güçlerin saldırılar karşısında durabilmek için jeopolitik düşünmeleri gerektiğini söylüyor. Kendi sınırı içerisinde kalarak kendilerini savunamayacaklarını dile getirmiş. Olası hipersonik füze konuşlandırması dahil olmak üzere Suriye'deki Rusya üstlerine her türlü teknolojik silahın konuşlandırılabileceği mesajını vermiş aynı zamanda. El tanafta Amerika teröristleri eğitiyor. Buna dair kanıtımız var diyor. Çok çok uzun zamandır konuşuluyor bu zaten. Ha, bunları Ukrayna'ya yollaması konusunda ona tam olarak ellerindeki kanıtlara herhalde güvenmiyor olsa gerek. Bunu tam olarak bilmediğini söylemiş İslamcı teröristler. Ama bunun zaten bir takım unsurları yansımıştı Ukrayna'da. Kırım Tatarları, İslamcı olanları, ama bakın laik, İslamcı farkı var orada. Kırımlılar laik olanları Rusya ile hareket ediyor. İslamcı olanları Ukrayna'daki banderist yönetimle hareket ediyorlar. Evet, şimdi sonuç itibariyle ilişkiler bundan sonra ne olacak göreceğiz. Özellikle Suriye-Türkiye bağlamında Rusya'nın Orta Doğu diplomasisini çalıştırarak geliştirdiği yeni zemin ne zaman hareketlenecek, bunu hep beraber göreceğiz. 15-16 Mart'ta teknik gerekçelerle toplantı şimdilik yapılamadı. Suriye'nin tezlerinden vazgeçmediği anlaşılıyor. Tabii Amerikan müdahalesi ve Amerikan müdahalesine Türk hükümetinin vakti zamanında gönüllü katılımı, ihvan hattı katılımı ile biraz sular çok fazla hareketlenmişti. Bunu teskin etmek kolay olmuyor. Orta Doğu'da bir başka dosya, Suudi Arabistan, İran. Dün İran'ın bakışı ve direniş hattının bakışını konuşmuştuk ama küresel bağlamda çok önemli bir gelişme, çünkü Xi Jinping 3. dönemine başladı ve hızlı başladı. 10 Mart'ta İran, Şii dünyanın temsilcisi, Suudi Arabistan, Körfez bölgesinde, Orta Doğu'da pek çok insanın Sünni dünyanın temsilcisi gördüğü iki ülke. 2016'dan bu yana diplomatik ilişkiler kopuktu. Çin sayesinde artık başlayacak. Hatta başka şeyler olacak gibi gözüküyor. Çin olmasa çok zordu. Amerika'da artık barış yapamıyor. Barış yapıcı hegemon güç niteliği pek yok. Daha çok yaptırım uyguluyor vesaire. Dolayısıyla Çin'i konuşmak gerekiyor biraz. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Biraz uzattım galiba meseleyi toparlarken, sizi beklettik, kusura bakmayın ama bağlamaya çalışıyordum açıkçası. Çünkü Orta Doğu bağlamında bir Rusya'nın diplomasisi var, bir de Çin diplomasisi gördük. Biraz da şok olduk. Dün de aslında konuğuma sormuştum. Şimdi normalde Amerikalılar mesela Taliban'la 20 yıl savaşıp sonra uzlaşma yapmak istediklerinde gazetelerine fıs fıs fıs fıs fısıldarlar. Birileri bir şey yazar, sonra onlar doğrulanır filan. Mekanizma böyle işler. Burada hiçbir şey duymadık. Siz duydunuz mu efendim? Çin bir anda ya da ilk haberleri gördüğünüz zaman 10 Mart'ta ne düşündünüz? Sürpriz geldi mi?
Sürpriz geldi. Tabii duymadık ama Çin'in her zaman takip ettiği şey biliyorsunuz diplomasi artı barış. İşte biliyorsunuz 5 yıl barış içerisinde yaşama fikriyle 1950'lerden beri hep söylüyorlar. Ancak bunun ayak izleri veya hemen bu tabii bir gecede bir günde olmadı. Bunun
ayak izlerini aslında
geçtiğimiz yaz Xi Jinping'in Orta Doğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi, burada bir takım görüşmelerde bulunması, ardından İran'a bir takım heyetlerin gitmesi ve reisinin Şubat ayında Pekin'i ziyaret etmesi. Bence orada bu işlerin ayrıntıları artık sona bağlanacak şekilde görüşüldü ve nihayete erdirildi. Tabii burada şimdi çok önemli. Üç şeyden bakmak lazım ama ya bir İran, tabii İran kendi açısından bakıyor, Suudi Arabistan kendi açısından ve nihayetinde Çin kendisi açısından bakıyor. Şimdi çok önemli bu, ben şunu söyleyeyim. Yani İran ve Suudi Arabistan'dan daha fazla bu ilişkilerin normalleşmesine Çin'in ihtiyacı vardı. Dolayısıyla bunu Çin perspektifinden bakmak da lazım.
Evet.
Önemli bir diplomatik başarı. İki birbirine benzemeyen, hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek ülkeyi bir araya getiriyorsunuz. İlişkileri normalleştirme taahhüdünde bulunuyorlar. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunun sonuçlarını göreceğiz. Şimdi ben yine de temkinli yaklaşmakta fayda var diyorum. Çünkü bu hangi alanlarda nasıl bir işbirliğini öngörüyor? Sınırları nedir? Çerçevesi nedir? İşte sizin biraz önce bahsettiğiniz Amerika örneği. Orada anlayabiliyorsunuz. New York Times'ta yazıyor. Efendim Wall Street Journal'da bir ucu başka bir yerde çıkıyor. Birleştirerek bir şeylere ulaşabiliyorsunuz ama Çin'de bunun ulaşma gibi bir nokta yok. Diğer ülkelerin başkentleri kendi çıkarları veya akışları doğrultusunda bunu gösteriyor. Şimdi bir tabii çok önemli bir şey. Bir bilişi dünyanın önemli temsilcisi. Öteki Sünni dünyanın özellikle Vahabi anlayışı, Selefi anlayışı da önemli temsilci. Bunların ikisi de önemli. Niye? İkisi de hem Avrasya coğrafyasında hem de Asya coğrafyasında önemli halk kitlelerinin mensup olduğu ekoller. Yani Çin'in yanı başında. Bakın çok öyle bir özel bir örnek söyleyeyim. Örneğin Tayvan'da Suudi Arabistan etkisi çok yüksek. Yani bu
bizzat öyle mi? Bilmiyordum ben bunu.
Kendi Tayvan'da gözlemledim. Bizzat kendim de gözlemledim. Örneğin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın mensupları bazı dönemleri buraya öğrenci getiriyor gezmeye. Ve buraya çeşitli ilahiyatçıları geliyor. Burada özellikle cuma namazlarında işte vaaz veriyorlar, namaz kılıyor. Yani Suudi Arabistan'ın bu Asya Pasifik ülkelerindeki Müslüman topluluklar içerisinde oldukça etkin bir şeyi var. Burada hem finansal anlamda düşünün, hem dini anlamda düşünün. Oradaki insanları getiriyor Medine'ye, Mekke'ye, Cidde'ye, Riyad'a, burada yetiştiriyor. Onun için Suudi Arabistan Asya Pasifik'teki Sünni ülkelerde muazzam etkisi olan bir ülke. Yani o kadar hani basit sadece bu işi petrolle açıklamamak lazım. Yani
anladım.
Başlıyor bakın, Keşmir'in alttaki finansmanını sağlayan Suudi Arabistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Belucistan'daki medreselerin tamamen finansmanı Suudi Arabistan, Hindistan'ın içindeki Sünni bütün medreselerin finansmanı Suudi Arabistan ve adamların yetiştirilmesi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çin bu iki ülkeyi bir araya getirerek, her iki ülke üzerinde bir nüfus kurarak aslında çok büyük bir toplumsal etki şeyini de kontrol eder hale geliyor.
Evet,
yani bunun bir de başka bir yönü var. Sadece şu nokta da önemli tabii, enerji. Hem İran'da hem Suudi Arabistan açısından ikisi de önemli enerji tedarikçisi. Dolayısıyla ikisini de garantilemiş oldu. Hatırlarsanız sizinle konuştuk. Yaz dönemi bu yapılan Suudi Arabistan ziyaretine İran çok bozulmuştu. Hani bu noktada hatta biraz da öfke artmıştı. Şimdi Çin hem İran'ı hem Suudi Arabistan'ı bir platformda bir araya getirdi. Peki ne hangi zamanda bir araya getirdi? Amerika Birleşik Devletleri tam gaz Suudi Arabistan'ı silahlandırıp Yemen üzerinden bir şekilde İran'ın karşısında dikmeye çalıştığı bir dönemde. Ve şu anda da şu yoğun bir baskı var. İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi üzerine Suudi Arabistan'ın. İşte geçtiğimiz gün yanılmıyorsam Wall Street Journal gazetesindeydi. Galiba oradaydı. Diyor ki Suudi Arabistan tam da bu şeyin ilan edildiği gün. İran Suudi Arabistan ilişkileri normalleşmesi. Haber şuydu. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan şu talepte bulunuyor. Benim güvenlik kaydılarımı gider ve sivil nükleer programıma destek ver. Eğer İsrail'le ilişkilerimi düzeltmek istiyorsak. Bakın artık Suudi Arabistan edilgen pozisyondan pazarlık yapabilen bir pozisyona doğru gitmeye başladı. Ancak Ceyda Hanım şu da var. Şunu unutmayalım. Jenerasyon değişiyor. Artık bu bağımsızlığını elde ettiği o anki jenerasyon kuşak yok Suudi Arabistan'da. Muhammed Salman'la yeni bir dönem başladı. Dolayısıyla genç nüfus Orta Doğu bataklığında mı kalalım yoksa Avrasya coğrafyasına mı gidelim? Ayrım içerisinde ki bunu ilk Kral Abdullah başlattı. Rusya Çin'e ilişkileri geliştirmeye. Ardından Muhammed Bin Salman hani derler ya sağ gösterdi sol vurdu. İtibaren Amerika ile oldukça iyi İsrail ile göz kırparken bir anda Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu 2022'de diyalog ortaklığını imzaladı. Peki aynı Şangay İşbirliği Örgütü'nde önümüzdeki Nisan ayında İran 9. tam üye olarak masaya oturacak. Dolayısıyla İran'ın onayını alabilmesi için Suudi Arabistan'ı oy birliğiyle oluyor. Bir şekilde İran'la Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin normalleşmesi lazım. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde ilişkileri birbirleriyle bozuk ülkeler yok. Yani şöyle söyleyelim. Pakistan, Hindistan anlaşmazlığı var ama diplomatik olarak ilişkileri var.
Evet,
İran'la Suudi Arabistan neredeyse savaşçı bir eşiğinde bambaşka bir ilişki sarmalı içerisinde. Dolayısıyla Çin bunu önleme adına, bu iş düzeltme adına adım atıyor. Ben bunun arkası gelecek mi? Gelecek. Tabii burada tekrar ediyorum. Bunun ne tür tavizler veya ne tür garantiler altında yapıldığı önümüzdeki dönem belki göreceğiz. Küresel güvenlik girişimi kapsamında Çin bunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çin'in duyurduğu yeni bir güvenlik konsepti, yeni bir girişimi. Bu aslında bu kuşak ve yolla birbirini tamamlayıcı bir şey. Ki bunu artık Amerikalılar Çin'in dünya düzeninde son hal. Yani bundan sonra Çin'in kendi dünya düzenini göreceğiz veya uluslararası sistem teklifini göreceğiz diyorlar. Ve de diyor Çin bütün meseleleri Birleşmiş Milletler'in nezdinde daha güçlendirilmiş bir Birleşmiş Milletler'in sadece bir iki devletin dayatmasıyla değil Birleşmiş Milletler'de herkesin eşit bir şekilde temsil edildiği ve elini taşın altına koyduğu bir mekanizmayla bunu yapalım diyor. Ve bununla yola çıktılar ve bunun ilk örneği olarak da sundukları bize örnek olay İran
Suudi oldu. Peki bunu bir de Şii'nin yani zaten biliyorduk tabii ki devlet başkanı 3. döneme başlayacağını biliyorduk ama tabii artık çok pozisyonunu güçlendirdi. Hemen arkasından da gelmesi dikkat çekici değil mi? Çünkü 20. kongre ile birlikte gerçekten küresel uluslararası ilişkiler sahnesinde Çin'i bir başka görmeye başladık ve Amerika'nın özellikle yani Asya'da benim borum öter diyen Amerika'ya her açıklamaya, her şeye bir verecek laf oluyor artık Çin'den. Yani bir giderek bir geçtiğimiz 6 aylık süre içerisinde diyelim 5 aylık süre içerisinde Ulusal Kongre'den bu yana böyle bir dönüşüm ve aynı zamanda Xi'nin liderliğinin resmileşmesinin tekrardan 3. dönem için hemen ardından gelmesi çok dikkat çekici. Bu da ayrıca bir mesaj barındırıyor mu? Ne dersiniz?
Evet, bu da ayrıca bir mesaj barındırıyor. Biraz öncesinde zaten Asya ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu söylediniz. Biraz gün önce de zaten AUKUS'la ilgili, denizaltılarıyla ilgili bir karar aldılar. Yeni denizaltı üreteceğiz. İşte ismi de SSN AUKUS olacak. Bu nükleer denizaltı. Şimdi onlar o adımı atıyorlar. Ben size bir kulis bilgisi söyleyeyim. Şimdi Xi Jinping önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret edecek yani.
Evet, bekleniyor.
Daha önemlisi Kiev'e bir barış planı sunulacak. Daha önemlisi bunun bir şekilde Ukrayna tarafıyla görüşülerek yapılacağı söyleniyor. Bir iddia Kiev'e gidebilir diyorlar. Xi Jinping doğrudan Zelenski'ye bunu elden verir. Kimi iddiaya göre de video konferans olacak deniyor. Ancak şu güne kadar Zelenski'nin hiçbir şekilde teması olmadı Xi Jinping'in. Çin Devlet Başkanı.
Evet.
Dolayısıyla bundan dolayı ben sanki bir Polonya ziyareti, bir Ukrayna ziyareti, sürpriz bir ziyaret hemen Moskova'dan sonra yapacak gibi geliyor. Çünkü İran ve Suudi Arabistan'la ilgili bu adımdan sonra bu barış planını Çinliler önemsiyor. Eğer ciddi bir durumsa bu büyük ihtimal Kiev'de işte tıpkı diğer devlet başkanlarının yaptığı gibi Xi Jinping'in de bir ziyaretiyle doğrudan yüz yüze bir barış teklifi orada yapılacak. Yapılma ihtimali olabilir diyorum ben bu biraz önce çizdiğiniz tabloda yola çıkarak. İşte destek küresel güvenlik girişimi dedik. Dolayısıyla ben önümüzdeki haftanın da bayağı bir bu
hareketli geçelim. Konuşuruz yani, yeniden o zaman.
Evet, Moskova ziyaretinde muhakkak bu anlaşılır. Bizle görüşmese bile o da önemli. Yani barış planı da önemli. Bunu resmi olarak duyuracaklar. Daha önce Wang Yi bahsetti. Ama resmi duyurulmasını herhalde. Ama Moskova'dan da yapar mı? Bu da ayrı bir tartışma. Çünkü Moskova'da nihayetinde onlar çatışmanın bir tarafı olarak gördükleri için burada yapılacak bir şeyi ciddiye alırlar mı? Onun için ben diyorum ki ya bir başka bir yerde veya Pekin'de bunun belki teklif yapar ama bu sanki Kiev'e gidecek gibi gözüküyor. Yani bunun yanında başka sorunlar da var. Yani Çin'in etrafında krizde sorunlar bitmiyor. Tayvan bir tarafta, Keşmir bir tarafta, Hindistan'da olan sorunlar var.
Kore
var.
Amerikalılar yeni tatbikat başlatıyorlar Kore'de yani tekrardan iyice. Korelilerin de tabii şeyi yok yani onlar direkt peki öyle mi diyorlar.
Yani bizim Kıbrıs sorunu var. Yani sorun çok. Çin tabii bu işte taşın altına elini sokmak istiyorsa Asya Pasifik'ten Avrupa'ya kadar krizler, çatışmalar, anlaşmazlıklar çok. Çin'de herhalde buna biraz hevesli gibi de gözüküyor. Yani Xi Jinping'in 3. dönemi biraz bu küresel güvenlik, refah, istikrar, barış gibi temalarla geçecek gibi gözüküyor.
Evet.
Tam Çin'in zaten o belirli zaman dilimlerini belirlemişler. 19. Parti Kongresi'nde, 20. Kongre'de tekrar teyit edildi. Dolayısıyla birileri barış peşinde koşuyor, birileri savaş peşinde koşuyor.
Evet.
Arasında da bir başka dünya var işte Türkiye'nin içinde bulunduğu. Biz de şu anda maalesef daha felaketlerle uğraşıyoruz.
Evet. Evet.
Umarım tabii Ukrayna, Rusya, Karadeniz bu bölgeye bu süreç barış getirip tabii önemli Basra Körfezi ve Körfez'de istikrarın barışın sağlanması enerji fiyatlarına da olumlu
yansıyacak.
Ama sizin tanıtım şeyinde bahsettiğiniz gerçekten yüzyılın çalımını attı için Amerika'nın
Birleşik Devletleri. Evet.
Yani evet. Biden'ın hatırlarsanız Kasım seçimleri için Suudi Arabistan'dan ricacı olmuştu petrol fiyatları üzerinde.
Evet.
Fakat Suudi Arabistan reddetmişti bunu.
Evet.
Trump'tan bu tarafa Amerikan baskısını bir şekilde Suudi Arabistan savuşturmak adına şimdi herhalde Çin'le bir yeni yol yürüyecek gibi gözüküyor. Orta Doğu'da dengelerin tamamen değişeceğini gördü ki bakın İsrail'in de bir Azerbaycan hamlesi var. İsrail de Asya'ya doğru gidiyor. Bunu görmek lazım. Bu da ortadan çıkmaya çabalıyor. Tüm bunlara bakalım Amerika nasıl cevap verecek? Şimdi Amerika biliyorsunuz Karadeniz'deki İHA'yla şu anda uğraşıyor. Çin balonuna karşı diyorum ben Amerikan İHA'sı. Böyle bir İHA'lar balonlar çarpıyor.
Peki çok çok teşekkür ediyorum. Daha pilav çok su kaldırır klişesini söyleyeceğim burada öyle hakikaten. Tekrar konuşacağız çok teşekkürler sağ olun.
İyi yayınlar sağ olun.
Evet Doktor Barış Adıbeyli ile konuştuk. Hakikaten işte Çin diplomasisi bugüne kadar görünenden farklı bir çerçeve ortaya koydu. Açık, kolay bir iş değildi. Ama tabii geliyorum demiş olabilir belki işaretlerine baktığımız zaman. Kimse Çin'den çok fazla beklemediği için herkes tabii şaşırtmış durumda. Bugün tabii bu arada... Türkiye'de de Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde. Erdoğan Ankara'da yapılıyor. Burada işte Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan da var. Azerbaycan onların teklifi olmuş, söz konusu olmuş. Erdoğan da Ukrayna'da tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerini sürdüreceklerini söyledi. Bilmiyorum ne kadar başarı mümkün olabilir. Amerika'ya rağmen Ukrayna'da barış yapmak hakikaten kolay değil. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Rammstein toplantısı Ukrayna'ya destek için sürekli yapıyorlar biliyorsunuz. O vesileyle Anadolu Ajansı muhabiri sormuş Türkiye'nin F-16 talebi devam ediyor. Çünkü İbrahim Kalın'ın temasları olmuştu. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve ellerinden geleni yapacağını söylemiş. Kongreye tabii tebliğ edilmeden bu silah ekipman satışları ilgili fazla yorum yapmak istemiyor. Ama Türkiye çok değerli bir ortak diye de vurgulamış durumda. Evet, şimdi İsrail'de geçtiğimiz salı günü konuştuk Rafael Sadi ile, sevgili gazeteci Oda TV yazarıyla. İsrail'de yüksek mahkemenin yetkileriyle ilgili Netanyahu hükümetinin yeni tasarısı. Netanyahu hükümeti kararlı ama ortalık karışmış durumda. Sivil itaatsizlikle liberal kamuoyu ayaklanıyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ki çok tehlikeli bir durumda İsrail demiş idi. İç savaş uyarısında bulunuyor Herzog ve halk tasarısı önermiş. İsrail'in ekonomisi, güvenliği, İsrail toplumu, siyasi ilişkilerin son birkaç haftada çok korkunç söylemlerin işitildiği bir zemine geldiğine dikkat çekmiş ve bir şekilde bir uzlaşma sağlanması, yani Netanyahu'nun sunduğu tasarıda değişiklik, yani hükümeti de yargı sistemini de güçlendireceğini söylediği, demokratik Yahudi devletini koruyacağını söylediği bir model önermiş. Burada tabii atama, şimdi yargıçları atama komitesinin çoğunluğu hükümet komisyonuna verilmesin, 11'inden 5'i verilsin mesela, ara formül aslında öneriliyor. Yarı anayasa sayılıyor çünkü bir temel yasa var ve yüksek mahkemede bunu sürekli ihlaller olursa bunları uyarıyor. Yasa çıkartıldığı zaman iptal edebiliyor. Dolayısıyla da Netanyahu da tarafı da diyor ki ya halkın seçtikleri vekiller yasa çıkartamıyor gerekçesi ortaya koyuyor. İşte oturumların sayısı bir orta yol formül önermiş durumda. İsrail uzlaşma kültürü geniş bir ülke. Dolayısıyla göreceğiz ne olacağını ama muhalefet Isaac Herzog'un hakikaten iç savaş eşiğine geldik uyarılarını ciddiye almış gözüküyor ve desteklemiş gözüküyor. Yair Lapid'in açıklamaları var bu konuda özellikle, bu tabii dikkat çekici. Amerika Hindistan'a 2 yıldır büyükelçisi yoktu Hindistan'da, nihayet büyükelçi atıyormuş. Los Angeles kentinin belediye başkanı Eric Garcetti onaylanmış senatoda, geçen yaz Biden önermişti. Yalnız tabii hakkında bir takım iddialar var. Cinsel taciz iddiaları var. O yüzden zaten uzun sürmüş. Benim dikkatimden kaçmış. Şimdi fark ettim ve bugün aktarmış olayım size. Pakistan'da da tabii Moskova'daydı 24 Şubat'ta geçen yıl ve hemen Amerikalılar Pakistan'ın iç siyasetiyle, el birliğiyle devirdiler kendisini. Hepimiz izledik. İmran Han açıkça söyledi hakkında kurulan komploları. O gün bugündür de siyasi direnişini devam ettiriyor bu arada. Ve yargı kanalıyla çeşitli davalar açıldı hakkında. Tutuklanma kararı çıkmıştı ama ortalığı ayaklandırdılar. Lahore Yüksek Mahkemesi tam da işte tutuklanması gerekirken ona da cesaret edemiyorlar. Askıya alma kararını reddetmiş, yargının tutuklanma kararına itiraz kararını reddetmiş durumda. Fakat nasıl yapacaklar hakikaten bilmiyorum ama Pakistan çok karışık bir resim çiziyor efendim. Evet, böylece Asya'dan da birkaç not, Orta Doğu'dan birkaç not aktarmış oldum. Yarın görüşmek üzere Eksen'de. Hoşçakalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Погоди, не хочу с тобой прощаться. Холодный снег на губах.